Ayrım 20, sayfa 134. Anlıksal gelişim. Sınır çizgisi çok üstün zekanın anlıksal yetenekler açısından gösterdiği özellikleri ele almadan önce bu sınıfa giren çocukları yetenekçe onların altında olanlardan nasıl ayırabileceğimiz sorusu üzerinde durmak uygun olur. Genellikle bu tür çocukları ZB kavramlarına göre ötekilerden ayırt eden taban çizgisi araştırıcıdan araştırıcıya değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Leterman taban çizgisini 140 ZB olarak benimsemiştir. Buna karşılık Baker ve Hollingworth 130 ZB'yi ayrım çizgisi olarak seçmiştir. Danielson ve Morris 125 ZB'yi, Bentley ise 110 ZB çizgisini seçmiştir. Bu değişkenlik tabii çok üstün zekanın kapsamını geniş ölçüde değiştirmektedir. Hollingworth çizgisi benimsendiği zaman bu, her kuşağın en üstün yetenekli %1'i anlamına gelir. Başka bir deyişle, ancak gelişi güzel alınmış 100 kişilik bir çocuk örneklemi içinde bu sınıfa girebilecek durumda tek bir çocuğa rastlanabilmesi ihtimali söz konusudur. Halbuki taban çizgisini 110 ZB olarak kabul edecek olursak, her kuşağın yaklaşık olarak en üstteki %15'inin bu çocuklar arasına girmesi gerekir. Taban çizgisi ne olursa olsun bu konuda önce şu husus dikkate alınmalıdır. ZB kavramı ve ilişkili olduğu ölçekler yeterince kesin ve güvenilir ölçüler değildir. Bir kişinin ZB'sinin çizgisinin birkaç puan üstünde ya da altında oluşuna göre sokulacağı zeka kategorisi değişecek olursa bu önemli yanılgılara yol açabilir. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi bu ölçekler aynı kişide ölçmeden ölçmeye artı eksi 5 puanlık bir değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden yalnız ZB ölçüsüne dayanan sınır çizgilerine göre teşhis ve sınırlandırmadan kaçınmak daha doğru olur. Bunun yerine özellikle bireysel teşhislerde ağırlığı çeşitli testler ve incelemeler yoluyla sağlayacak ruhsal profillere vermenin daha doğru olacağına işaret edilmektedir. İkinci önemli nokta ise taban çizgisini aşağı düzeyde tutmak bu çocukların sayısını geniş ölçüde arttıracaktır. Böylece özel eğitim hizmetlerini bireysel ayrıcalıkları olan olağan okul kuruluşları içinde karşılanabilecek durumda olanlara da götürmek gibi bir zorunluluk ortaya çıkacaktır. Özel eğitime muhtaç olan çocukların tanımında gereğinden daha liberal bir ölçü benimsemek yararlı olmaktan çok hizmetin yaygınlaştırılmasını zorlaştırır. Bu yüzden sınır çizgisini gerektiği noktadan çizmek daha doğru olur. Buna göre en çok benimsenen kesinti noktasını 130 ZB olarak kabul etmek daha uygun olur. Bu duruma göre çok üstün zekalı diye bileceğimiz çocukların anlık yaşları takvim yaşlarının en az 2 yıl ötesinde olmalıdır. ZB kavramına göre Hollingworth deha teriminin sadece ZB'leri 180 üzerinde olanlar için kullanılmasının doğru olduğunu önermektedir. Hatırlanacağı gibi bu terimi ilk kez bu konuyla ilgili olarak kullanan Galton, bunu sadece çok üstün düzeyde bir yetenek görüntüsü anlamında değil, aynı zamanda olağanüstü başarıya götüren özelliklerin tümü anlamında kullanmıştı. Ayrıca kitabının sonraki baskılarında bu kavramın yeterince duru ve bilimsel olmadığına işaret ederek kullanmak zorunda kalışından yalanmıştır. Biz böylece bu gibi ikincil ayrımları fazlaca önemsemeden çok üstün zekanın taban çizgisini 130 ZB olarak kabul etmiş oluyoruz. Burada şu önemli noktayı yeniden hatırlatmanın da gereği var. 130 ZB taban çizgisi Stanford Binet ölçeğine göredir. Bu yüzden kullanılabilecek öteki ölçekler için bu geçerli olmayabilir. Çünkü bu çeşit testlerde sağlanabilecek en yüksek puan ortalamaları ve normal alt sınırları önemli değişkenlikler göstermektedir. Aşağıdaki tablo bazı testlerde sağlanabilecek en yüksek puan ortalamaları ve normal alt sınırları önemli değişkenlikleri göstermektedir. Aşağıdaki tablo bazı testlerde sağlanabilecek en yüksek puanları göstermektedir. Tablo, farklı iki yaş düzeyindeki anlıksal yeteneğin testlerde sağladıkları en yüksek ZB oranları. Zeka testleri. Stanford Binet. 12 yaş 190, 14 yaş 167. Çocuklar için geliştirilmiş Wechsler zeka ölçeği. 12 yaş 154 üssü A, 14 yaş 154 üssü A. Çabuk puanlanan OTIS (parantez içinde beta) zeka testi. 12 yaş 153, 14 yaş 153. Kaliforniya zihni olgunluk testi (parantez içinde ilkokul çağı). 12 yaş 157, 14 yaş 136. Lorch Thorndike zeka testi (parantez içinde sözlü batarya). 12 yaş 147, 14 yaş 150. Burada verilen ZB sayıları en yüksek ZB puanlarıdır. Üssü A olarak belirtilen verilen en yüksek puanı göstermektedir. Parantez içinde norm tablosunda. Hızlı gelişme. Genellikle çok üstün yetenekli çocukların büyük gelişim alanlarında hızlı bir ilerleme gösterdiklerini belirtmiştik. Bu hızlı gelişme anlık gelişimin de öteki alanlardan daha da belirgindir. Bu çocuklar olağandan en az 2 yıl önce söz ve sayı simgelerinin anlam ve değerlerini öğrenebilirler. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yaşlarının hayli üstündeki bir düzeyde yapabilirler. Bu hızlı gelişme en fazla müzik, resim çizme, sayılarla işlem yapabilmek gibi yeteneklerde kendini belli etmektedir. Mozart, Wagner, Schubert, Liszt, Gauss, Milt gibi ünlülerin çok küçük yaşlarda kendilerinden beklenenin çok üstünde başarı ve beceriler gösterdiklerini biliyoruz. Bu çok ünlü kişilerden bazılarının çocukluk döneminde çok hızlı gelişmeleri ve yaşlarından beklenmeyecek önemli işler başarmalarının yanı başında vakitsiz ve genç sayılabilecek yaşlarda öldükleri dikkati çekmiştir. Bunun sonucu olarak konuyla uğraşan bazı düşünürler dehayı hızlı gelişme, vakitsiz sona erme biçiminde yormaya kalkmışlardır. Başka bir deyişle, bu gibi kişiler hayatlarının çok erken yaşlarında büyük işler başarmaya girişmektedirler. Gizil güçlerini de bu yüzden olağandan daha düşük yaşta tüketerek yıldız kayması gibi kısa sürede yok olmaktadırlar. Çok ünlü kişilerden bazılarının hayatının böyle bir özellik gösterdiği gerçektir. Fakat bunun tümünü kapsayabilecek nitelikte bir belirti olmadığını gösteren çeşitli deliller de var. Bu delillerden birisi olağanüstü yetenekli çocuklardan bazılarının gelişiminde böyle bir hızlılığın söz konusu olmayışıdır. Örneğin aralarında Einstein gibi olağandan ağır gelişenlere de rastlanmaktadır. Ayrıca Galton, De Gondolle gibi kişilerin yaptıkları incelemelerin kapsamına giren ünlüler arasında hızlı gelişmekle beraber geç yaşlara kadar yaşayıp verimli kalabilenlerin çoğunluğu oluşturduğu belirtilmektedir. Goethe, ünlü eserlerinden bazılarını 80'inden sonra yazmıştır. Edison, 70'inden sonra da teknik buluşlarını sürdürmüştür. Churchill, İnönü, Adenauer gibi tanınmış devlet adamları 80'inden sonra bile politik etki ve etkinliklerini sürdürebilmiştir. Bu tür örnekleri daha da çoğaltmak güç olmayacaktır. Anlıksal gelişimin duraklama yaşı. Bu konuda hızlı gelişme ve erken sonuçlanma varsayımını desteklemeyen başka bir delil de anlıksal gelişimin duraklama yaşı üzerinde yapılan araştırmalardan sağlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda geniş uygulama olanağı bulan ordu alfa ve beta testlerinin sonuçlarına göre Amerikan yetişkinlerinde 14 yaşından sonra anlık gelişiminde duraklama düzeyine erişildiği ileri sürülmüştür. Bundan sonraki devrede okul ve okul dışındaki geniş örneklemler üzerinde yapılan test uygulamaları ve gerekse 2. Dünya Savaşı sırasındaki bu tür çalışmalar anlıksal gelişimin 16 yaşına kadar sürdüğü sonucunu vermiştir. Bugün 16 yaş genellikle anlık gelişimin duraklama yaşı olarak benimsenmektedir. Öte yandan zeka düzeyleri 130 ve daha yukarı olan örneklemlerde genellikle anlık gelişimin daha da ileri yaşlarda 18'ine kadar uzadığını gösteren deliller de sağlanmıştır. Terman, incelediği üstün zekalılar kümesinde onar yıllık aralarla yaptığı yeni test uygulamalarında bunların ZB'lerinin 25'inden sonra da gelişme gösterdiğine değinmektedir. Parantez içinde Barbe 1965. Bu açıdan geri zekalılar üzerinde yapılan araştırmalar da destekleyici bulgular ortaya koymuştur. Hollingworth'un belirttiğine göre Kuhlman incelediği geri zekalı kümelerinde gerilikle orantılı olarak anlık gelişimin olağandan daha erken durakladığını belirtmiştik. Değinilen bütün bu olgular hızlı gelişim erken sonuçlanma varsayımını destekleyecek nitelikte değildir. Çok üstün yeteneklilerin hızla gelişmekle beraber daha uzun süre geliştikleri ve daha ileri yaşlarda bile verimli durumda kaldıklarını söyleyebiliriz. Zeka düzeyindeki süreklilik. Yalnız çok üstünlerle ilgili olarak değil, genellikle anlık gelişiminde bir istikrarlılık olup olmadığı uzun süredir tartışılan bir konudur. Bu konu üzerinde duran Terman, Hollingworth, Thorndike gibi araştırıcılar genellikle bireylerin zeka düzeyinde istikrarlılık bulunduğu kanısındadırlar. Yani çocukluk yıllarında anlık gelişimini değerlendirilen kişilerin aralıklı olarak yapılacak çeşitli değerlendirmelerde de ilk durumlarını koruyacaklarına inanılmaktadır. Bir ölçmeden ötekine ancak ölçek ve ölçme yanılgıları yüzünden en fazla artı eksi 5 puanlık bir değişkenlik baş gösterebileceği ileri sürülmektedir. Ortaya çıkabilecek bundan daha büyük farklılıklar ya ölçeğin ya da ölçenin ya da ölçülenin özel durumundan doğan büyük yanılgılar sayılmaktadır. Bununla beraber gerek normal ve gerek geri zekalılar, gerekse çok üstünler üzerinde yapılan bazı deney ve araştırmalar, ZB'nin başlangıçta sanıldığı gibi istikrarlı olmadığını göstermektedir. Terman ve Odin bir yandan ilk ölçmede ZB'leri çok yüksek çıkan bazı vakaların yaşları ilerledikçe yapılan değerlendirmelerde daha düşük puan aldıklarına değinmektedirler. Fakat bunu gerçek bir değişkenlik olmaktan çok ölçeklerin ve ölçmenin yetersizliği ile yorumlamaktadırlar. Öte yandan gene Terman 30 yıl süreyle izlediği denek kümesinde onar yıllık aralarla yaptığı yeni değerlendirmelerde bunların zeka bölümlerinde gelişme görüldüğünü de söylemektedir. Cattell'le bu konuda Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonuçlarını inceleyerek yaş ilerledikçe ZB'nin artacağına işaret etmiştir. Başka araştırıcılar da bu kanıdadır. Parantez içinde Cattell'le 1933. Barbara Brooks ise kızların ZB'lerinin erkeklerinkinden yaşa bağlı olarak daha fazla düşme gösterdiğini belirtmiştir. Parantez içinde Brooks 1928. Öte yandan Kuhlman geri zekalı çocuklarda yaş ilerledikçe ilk belirlenen ZB'lerde bir düşme baş gösterdiğini belirtmektedir. Ayrıca S. Kirk 2 yıl süreli Anadolu anaokulu eğitimi gören geri zekalı çocukların ilk belirlenen ZB'lerinde olağan değişkenliğin de ötesinde bir yükselme belirdiğine işaret etmektedir. Doğal çevrelerinde bırakılan kardeşlerden oluşan kontrol kümesinde ise bu değişme baş göstermemiştir. Parantez içinde Kirk 1958. Ayrıca kültürce yoksul çevrelerde doğup yetişen çocukların zeka ölçeklerinde elverişli sonuçlar sağladıkları son yıllarda aydınlanan başka bir bulgudur. Birçok olaylarda bu gibi çocukların geri zekalı teşhisi konarak alt özel sınıflara yerleştirildikleri fakat bir gösterip normal sınıflara aktarıldıkları da bilinmektedir. Bu gibi olaylar gerçek zeka bölümü değişkenliğinden çok çocuğun kişisel çevresinin yarattığı bir tutukluk sayılmalıdır. Heyecansal zorlukları olan çocuklarda da danışma ve ruhsal sağıtım sonucu olarak ZB'lerinde olumlu yönde değişmeler sağlanabilmektedir. Parantez içinde Sarason 1953. Bu da ruhsal tutuklukların güvenilir ölçmeyi zorlaştırıcı etkilerinden ileri gelmekte olabilir. Bu konuda kullanılan ölçeklerin taban ve tavanı belirlenmiş yaş sürelerine uygulanabildiklerini hatırlamak gerekir. Örneğin Stanford Binet'in ilk formu ancak 2-14 yaşları arasındaki süreyi ölçmeye elverişliydi. Özellikle üstün ve çok üstünlerde takvim yaşı ilerledikçe güvenilir bir zeka bölümü bulunabilmesi zorlaşmaktadır. O yüzden bu ölçeğe daha sonraki revizyonlarda çeşitli yetişkin testler eklenerek 14 üstündeki yaşları da ölçmeye bir derece elverişli duruma getirilmek istenmiştir. Kısacası bugün kullanılmakta olan yetenek ölçeklerinin özellikleri de bu soruyu gereği gibi aydınlatabilmeyi zorlaştırmaktadır. Yalnız burada şu genellemeyi yapmak hatalı olmaz. Herhangi bir çocuğun zeka düzeyinin ilerideki yaşlarda da yaklaşık olarak özelliğini koruması ihtimali güçlüdür. Olağan dışı bir etmen söz konusu olmadıkça çok üstün zekalı çocuk her yaşta bu üstünlüğünü koruyacaktır. Öte yandan ilk değerlendirmede zekaca normal ya da normalin altında olduğu belirlenen kişilerin de ileri yaşlarda bu durumlarının değişmesi söz konusu değildir. Erinliğin ZB üzerindeki etkileri. Öncelikle öğretmen ve veliler arasında bazı öğrencilerin erinlikle birlikte ilkokul dönemindeki parlak zihni durumlarını yitirdikleri kanısı yaygındır. Onlara göre erinlik bazı çocukların anlıksal gelişimi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu konuda biraz önce üzerinde durduğumuz zeka düzeyinin istikrarlılığı konusuyla ilişkili sayılabilir. Bu aldatıcı görüntüyü şöyle yorumlamak mümkündür. Gelişi güzel seçilmiş tipik bir ilkokul sınıfındaki öğrencilerin zeka düzeylerinin normal dağılım eğrisine göre dar bir dağılım göstermesi beklenir. Yani böyle bir birinci sınıfta ne ZB'si 70 altında olana ne de 130'un üstünde olana rastlayabilmek olanağı fazla değildir. Çünkü gelişi güzel alınmış aynı yaştaki bir çocuk örneklemi içinde ancak 100 çocuktan birisinin 70 ya da 130 çevresinde olabileceğine değinmiştik. Bu durumda böyle bir sınıfta 120-130 ZB arasında bulunan bir çocuğun yaştaşlarından daha parlak ve başarılı görünmesi olağandır. Bu öğrenci bütün ilkokul boyunca bu durumunu koruyabilir. Tabi sınıfı yükseldikçe zekaca ona benzeyenlerin sayısının yükselmesi ihtimali de artar. Çünkü yeteneği normalin altında olanların yıldan yıla elenmesine karşılık her üst sınıfa öteki okul ya da bölümlerden olağan ya da olağanın üstünde olanlar katılacaktır. Ortaokul döneminde bu öğrencinin içinde bulunduğu kimse anlık düzeylerindeki dağılım açısından ilkokuldakine göre ilginç bir farklılık gösterir. Dağılımın normal altındaki kanadı kesilmiştir. Buna karşılık normal üstündeki kanadın sınırı belki de 140 veya yukarısına kadar yükselmiştir. İlkokuldaki öğrencinin benzerlerinin ve kendinden üstün durumda olanların sayısı da artmıştır. Bu eğilim ve değişme lise boyunca sürer ve son yılla sınıflarda bu öğrenci yetenekçe içinde bulunduğu sınıfın belki de yaklaşık olarak ortalarında kalır. Yüksek öğretimdeki kümeler içindeyse dağılımın tabanına doğru düşmüş olması beklenebilir. Gerçekte değişen öğrencinin yetenek düzeyi değildir. İçinde bulunduğu sınıftaki öğrencilerin yetenek dağılımı durumu yıllar geçtikçe farklı duruma gelmiştir. Böylece ortalama zekası 100 çevresinde olan sınıfta parlak ve başarılı durumda olan öğrenci, ortalama zekası 120 olan sınıfın içinde vasat başarılı bir öğrenci durumuna düşer.